Ayrım 15.
Antti Düring, Friedrich Engels.
Tez. Dünyanın zaman içinde bir başlangıcı vardır ve uzay içinde de sınırlanmış bir durumdadır. Kanıt. Gerçekten eğer dünyanın zaman içinde bir başlangıcı olmadığı kabul edilirse, her belirli anda geçmiş bir ezeliyet ve buna göre dünyadaki işlerin ardışıklık durumlarından oluşan sonsuz bir dizi var demektir. Oysa bir dizinin sonsuzluğu bu dizinin daha sonraki bir bileşim tarafından tamamlanamamasına dayanır. Öyleyse geçmiş dünya durumlarının sonsuz bir dizisi olanaksızdır ve buna göre dünyanın bir başlangıcı, dünyanın varlığının zorunlu bir koşuludur. İlkin bunun tanıtlanması gerekiyordu. İkinci noktaya gelince, eğer karşıtı kabul edilirse dünya, birlikte var olan şeylerden verilmiş sonsuz bir bütün olacaktır. Oysa her türlü sezgiye açık, belli sınırlar içinde verilmiş olmayan en küçük niceliğin, kuantum, büyüklüğünü biz ancak parçaların birleşimi aracıyla ve bu türlü en küçük nicelik bütünlüğünü de eksiksiz bir birleşim ya da birimin kendi kendine yinelenmiş katılması aracıyla tasarlayabiliriz. Son olarak bütün uzayları dolduran dünyayı bir bütün olarak tasarlamak için sonsuz bir dünyanın parçalarının daha sonraki birleşimine eksiksiz tam olarak bakmak, yani birlikte var olan şeylerin sayımında sonsuz bir zamanın akıp gittiğini kabul etmek gerekir ki bu da olanaksızdır. Öyleyse gerçek şeylerin sonsuz bir katışmacı, agrega, ne verilmiş bir bütün, dolayısıyla ne de aynı zamanda verilmiş olarak kabul edilebilir. Öyleyse bir dünya uzaydaki yayılışı bakımından sonsuz değil, sınırlar içinde kapatılmış bulunur ki bu da tanıtlanacak ikinci noktaydı. Dipnot, E. Kant, Arı Us'un Eleştirisi, P. Archambault tarafından gözden geçirilip düzeltilmiş, J. Barney çevirisi, Critique de la Raison Pure, cilt 2, sayfa 17, Paris, Ernest Flammarion, 1934, cilt 2, sayfa 17. Bu önermeler Immanuel Kant'ın ilk kez 1781'de yayınlanan ve Arı Us'un Eleştirisi adını taşıyan çok ünlü kitabından sözcüğü sözcüğüne kopya edilmişlerdir. Birinci kısım, ikinci kesim, kitap 2, bölüm 2, ikinci seksiyon. Arı Us'un birinci çatışkısında herkes bunları okuyabilir. Öyleyse Bay Düring'in payına, Kant tarafından dile getirilen bir fikrin üzerine belirli sayı yasası adını yapıştırmış ve henüz zamanın olmadığı ama dünyanın gene de olduğu bir zaman bulunduğunu bulgulamış olma övüncünden başka bir şey düşmüyor. Bütün geri kalan, yani Bay Düring'in açıklamasında gene de bir anlam taşıyan her şey için biz Immanuel Kant'tan başkası değildir ve şimdiki zamanda ta 95 yıl önce başlar. Gerçekten son derece yalın. Tuhaf bir şimdiye deyim bilinmeyen önem. Ne var ki Kant yukarıda tezleri hiçbir zaman kendi tanıtlamasıyla çözülmüş şeyler olarak koymaz. Tersine, karşı sayfada tersini ileri sürer ve tanıtlar. Dünyanın zaman bakımından başlangıcı, uzay bakımından sonu yoktur ve çatışkıyı, çözülmez çelişkiyi, birinin öbürü denli tanıtlanabilir olması olgusunda görür. Zekası o denli zeyrek olmayanları bu, belki bir Kant'ın burada çözümlenemez bir güçlük bulduğu kuşkusuna düşürmüştür. Ama bizim cesur, tamamen özgün sonuç ve görüşler imalatçımızı değil. Kant'ın çatışkısında o, kendisine yarayan ne varsa utanıp sıkılmadan kopya eder ve geri kalanı da bir yana atar. Sorunun kendisi çok kolay bir biçimde çözülür. Zamanda ezelilik, uzayda sonsuzluk, a priori olarak ve sözcüğün yalın anlamına göre ne önden ne arkadan, ne yukarıdan ne aşağıdan, ne sağdan ne soldan, hiçbir yandan sonu olmamak demektir. Bu sonsuzluk, sonsuz bir dizinin sonsuzluğundan bambaşka bir şeydir. Çünkü sonsuz bir dizi her zaman birimden, bir ilk terimden başlar. Bu dizi fikrinin konumuza uygulanma olanaksızlığı, onu uzaya uyguladığımız anda kendini gösterir. uzaya uygulanmış sonsuz dizi belirli bir noktadan kalkarak belirli bir yönde sonsuzluğa çekilmiş bir çizgi demektir. Uzayın sonsuzluğunu uzaktan da olsa açıklar mı bu? Tersine uzayın boyutlarını kafada canlandırmak için ikişer ikişer karşıt üç yönde çizilmiş en az altı çizgi gerek ve buna göre bu bize bu boyutlardan altı tane verir. Kant bunu o denli iyi anlıyordu ki kendi sayı dizisini ancak dolaylı olarak bir dolambaçla evrenin uzaysallığına aktarmıştı. Buna karşılık Bay Düring bizi uzayda altı boyut kabul etmeye zorlar ve hemen sonra da uzayın bilinen üç boyutuyla yetinmek istemeyen Gauss'un matematik mistisizmini damgalamak için hoşnutsuzluk sözü bulmakta güçlük çeker. Dipnot, burada Düring'in Gauss'a ve onun Öklidesçi olmayan bir geometri yapısı üzerindeki fikirlerine karşı saldırıları söz konusu ediliyor. Zamana uygulanınca birimlerin iki yana giden sonsuz çizgi ya da dizisi belli bir eğretilemeli anlam taşır. Ama eğer zamanı birimden başlayarak sayılan ya da belirli bir noktadan yola çıkan bir çizgi olarak düşünürsek, bununla a priori olarak zamanın bir başlangıcı bulunduğunu söylemiş, tanıtlamak istediğimiz şeyin ta kendisini varsaymış oluruz. Zamanın sonsuzluğuna tek yönlü bir yarı sonsuzluk niteliği vermiş oluruz. Ama yarısından bölünmüş ve tek yönlü bir sonsuzluk, çelişkisi düşünülmüş bir sonsuzluğun gerçek karşıtı olan kendinde, ansua, bir çelişkidir de. Bu çelişkiden ancak diziyi kendisinden başlayarak saymaya başladığımız birimin, çizgiyi kendisinden başlayarak ölçtüğümüz noktanın, çizgi ya da dizi bakımından şuraya ya da buraya koymamızın önem taşımadığı, dizi içinde herhangi bir birim, çizgi üzerinde herhangi bir nokta olduğunu kabul ettiğimizde kurtulabiliriz. Ama ya sayılmış sonsuz sayı dizisi çelişkisi? Bay Düring bunu sayma hünerini gösterir göstermez bu çelişkiyi daha yakından inceleyecek durumda olacağız. Bay Düring eksi sonsuzdan sıfıra kadar saymayı başarınca gelsin. Gerçekten kendisinden başlayarak saymaya başladığı sayı ne olursa olsun arkasında sonsuz bir dizi ve onunla birlikte çözmesi gereken sorunu bıraktığı açıktır. Yalnızca kendi 1 artı 2 artı 3 artı 4 sonsuz dizisini tersine çevirsin ve sonsuzdan başlayarak birime gelmek için saymayı denesin. Bu açıkça neyin söz konusu olduğunu bilmeyen bir adamın girişimidir. Dahası var, Bay Düring sonsuz geçmiş zaman dizisinin sayılmış olduğunu öne sürdüğü zaman bununla zamanın bir başlangıcı olduğunu ileri sürer. Çünkü başka türlü saymaya hiç başlayamazdı. Öyleyse bir kez daha tanıtlayacağı şeyi varsayım yoluyla el altından kabul ettirir. Öyleyse sayılmış sonsuz dizi fikri başka bir deyişle Düringvari evrensel belirli sayı yasası, in adjecto, bir çelişkidir. Kendinde bir çelişki, hatta saçma bir çelişki içerir. Dipnot, modern matematiğin en dikkate değer kazanımlarından biri olan ansamblar teorisinde setler teorisi, tam sayılar sonsuz topluluğu, ansambl, sayılabilir sözcüğü yalnızca topluluk öğelerinin ilkten başlayarak ardışık bir biçimde numaralanabileceği anlamına geldiğinden sayılabilir denilen topluluklar tipinin ta kendisidir. Engels'in kanıtı hep geçerli kalır. İster artı zamanlar, ister eksi zamanlar söz konusu olsun, yılların bir sayımına ancak güncel çağdan başlanabilir ve bu da geçmişte olduğu gibi gelecekte de ancak sonsuzluğa götürebilir. Bir şey açık. Bir sonu olan ama başlangıcı olmayan sonsuz, bir başlangıcı olan ama sonu olmayan sonsuzdan ne daha çok ne de daha az sonsuzdur. En küçük bir diyalektik anlayış, Bay Düring'e başlangıçla sonun, kuzey ve güney kutupları gibi zorunlu olarak birbirine bağlı bulunduklarını ve son ortadan kaldırılırsa başlangıcın da kendisinin son durumuna, dizinin sahip olduğu tek son durumuna geleceğini ve tersinin de böyle olduğunu söylerdi. Sonsuz dizilerle çalışma matematik alışkanlığı olmasa her türlü aldanma olanaksız olurdu. matematikte belirsize, sonsuza varmak için belirliden, sonludan yola çıkmak gerektiğinden, olumlu olumsuz tüm matematik dizilerinin birimden başlamaları gerekir, yoksa bu diziler hesap yapmaya yaramazlar. Ama matematikçinin mantıksal gereksinmesi, gerçek dünya için bir yasa oluşturmaktan çok uzaktır. Ayrıca Bay Düring, gerçek sonsuzluğu çelişkisiz düşünme işinin üstesinden hiçbir zaman gelemeyecektir. Sonsuzluk bir çelişkidir ve çelişkilerle doludur. Bir sonsuzun sonlu değerlerden birleşmiş olması aslında bir çelişkidir ama durum da budur. Maddi dünyanın sınırlı niteliği, onun sınırsız niteliğinden daha az çelişkilere götürmez ve bu çelişkileri ortadan kaldırmayı gözeten her girişim, gördüğümüz gibi yeni ve daha ağır çelişkilere götürür. Sonsuzluk işte bir çelişki olduğu içindir ki, zaman ve uzay içinde sonsuzca akıp giden sonsuz bir süreçtir. Çelişkinin ortadan kaldırılması sonsuzluğun sonu olurdu. Hegel bunu doğru bir biçimde görmüştü ve bundan ötürü bu çelişki üzerinde uzun uzun tartışan baylara layık oldukları aşağısama ile davrandı. Devam edelim. Demek ki zamanın bir başlangıcı var. Peki bu başlangıçtan önce ne vardı? Değişmez, kendi kendine özdeş bir durum içinde bulunan dünya mı? Bu durumda hiçbir değişiklik olmadığından çok özel zaman kavramı kendiliğinden daha genel varlık fikri durumuna dönüşür. İlkin, Bay Düring'in kafasında hangi kavramların dönüştüğü bizi burada hiç ilgilendirmez. Söz konusu olan zaman kavramı değil, Bay Düring'in hiç de o denli ucuz kurtulamadığı gerçek zamandır. İkinci olarak, zaman kavramı istendiği zaman daha genel varlık fikri durumuna dönüşebilir. Bu bizi bir adım bile ileri götürmez. Çünkü her varlığın temel biçimleri uzay ve zamandır ve zaman dışında bir varlık, uzay dışında bir varlık denli büyük bir saçmalıktır. Hegelci, ezeli geçmiş varlıkla yeni Schelling'ci anımsanmaz varlık, bu zaman dışındaki varlık karşısında uçsal tasarımlardır. Dipnot, Hegel Mantık Bilimi, Kitap 2, Öz. Bu nedenle Bay Düring bu işi de büyük bir sakınımla ele alır. Açıkça söylemek gerekirse bu bal gibi bir zamandır ama aslında zaman denilemeyecek bir zaman. Zamanın kendisi gerçek parçalarda birleşmez ve yalnızca anlığımız tarafından istediğince bölünmüştür. Yalnızca zamanın ayırt edilebilir olgular tarafından gerçek bir doluşu sayılabilire bağlanır. Boş bir süre birikiminin ne anlama geleceği burada hiçbir önem taşımaz. Önemli olan dünyanın burada varsayılan durumda sürüp sürmediği, bir süreden geçip geçmediği sorunudur. Böyle bir içeriksiz sürecin ölçülmesinden, tıpkı boş uzayda nedensiz ve amaçsız ölçümler yapmaktan olduğu gibi, hiçbir şey çıkmayacağını çoktan beri biliyoruz ve işte bu yöntemdeki can sıkıcılıktan ötürüdür ki Hegel bu sonsuzu kötü sonsuz olarak niteler. Bay Düring'e göre zaman ancak değişiklikle vardır, yoksa değişiklik zamanda ve zamanla değil. İşte zaman değişiklikten farklı olduğu içindir ki değişiklik aracıyla ölçülebilir, çünkü ölçü her zaman ölçülecek şeyden farklı bir şey anlamına gelir. Ve içinde ne olduğu bilinen değişikliklerin geçmediği zaman, zaman olmamaktan uzaktır. Tersine, hiçbir yabancı katkının etkilemediği arı zamandır, yani gerçek zaman, zaman olarak zaman. Gerçekten eğer biz zaman kavramını her türlü yabancı ve aykırı katkıdan arıtılmış olarak tüm aralığı içinde kavramak istersek, zaman içinde birlikte ya da ard arda olup biten çeşitli olayları yabancı şeyler olarak onun dışına atmak ve böylece içinde hiçbir şey olup bitmeyen bir zaman düşünmek zorundayız. Böyle yapmakla zaman kavramını genel varlık fikri içinde yitirmemiş ama ilk kez olarak arı zaman kavramına erişmiş oluruz. Ama bütün bu çelişki ve bu olanaksızlıklar Bay Düring'in evrenin başlangıçtaki kendi kendine özdeş durumu üzerine olan düşüncesiyle içine düştüğü karışıklık yanında çocuk oyuncağı kalır. Eğer dünya bir zamanlar kesinlikle hiçbir değişikliğe sahne olmayan bir durum içinde idiyse, bu durumdan değişikliğe nasıl geçebildi? Değişiklikten kesinlikle bağışık olan, özellikle ezelden beri bu durum içinde bulunan bir şey, hareket ve değişiklik durumuna geçmek üzere bu durumdan kendi başına hiçbir biçimde çıkamazdı. Öyleyse onu harekete getiren bir ilk itişin dışarıdan, dünyanın dışından gelmiş olması gerekir.
Ayrım sonu.